İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyomuzda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Karslı Beyefendi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım.
Evet.
Size biraz biyografinizden bahsederseniz.
Evet. Abdurrahim Karslı, 10-12-1964 Erzurum doğumluyum. Üniversite tahsilimi Erzurum'da yaptım.
Pardon, Karslı soyadı nereden geliyor?
Karslı soyismi... Kars'la bir irtibat var.
Var herhalde, var. Değil mi? Olmadan
evet,
olmaz.
Var. İrtibat
evet.
Var.
Evet.
Özellikle çok uzun yıllar orada kalınmış 93 harbinde falan.
Evet.
Dolayısıyla birçok sebepten dolayı hatırlatmak manasında o soy ismi vermişler.
Evet. Evet.
Ama asıl Erzurum Horasan doğumluyum ben. Soy ismim Kars'la ama ben Erzurumluyum.
Evet.
1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. 84'te fakülte bitti. Sonra üniversiteye intisap ettim. O tarihten beri de hep üniversitede çalıştım. Üçüncü sınıfta eskilerin ifadesiyle medeni muhakeme hukuku, yeni ifadeyle medeni usul hukuku dersini anlatıyorum. Dördüncü sınıfta da icra iflas hukuku dersini anlatıyorum. Fakültenin dışında mevzuatın el verdiği ölçüde mesleğimi icra ettim. Onun yanında ailemle birlikte şimdiye kadar ticari meşguliyetlerimiz oldu. Sonra...
Hukuku özellikle yukarı, mi tercih ettiniz?
Yani hukuk tek tercihimdi benim.
Öyle mi?
Evet.
Ne
1980'de
yani
şöyle düşünüyorum. Belki o zaman bu düşüncelerim yoktu. Seviyordum hukuk mesleğini ama bugün gene imtihana girsem bu kadar zaman geçmiş. Gene herhalde tek tercih yaparım.
Öyle
gene hukuku tercih ederim. Ha. Evet. Çünkü insan yaratılışı itibariyle tek başına yaşayamaz. Bir. Başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde. İki, insanın yaratılışına baktığınız zaman her şeyin yaratılışında istidatlarına bir hat konulmuş. Ama insanın yaratılışında fıtratına, istidatlarına bir hat konulmamış. Mesela aklıyla başkasına zarar verebilir. Gadabıyla başkasına zarar verebilir. Şehvi duygularıyla başkasına zarar verebilir. Şimdi başkasıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bu insanın duygularına hat konulmamış. O halde birlikte yaşadığı hayatta kaidelere ihtiyaç var. Hukuku aslında. Dolayısıyla kainata baktığınız zaman en kıymetli şey kainattan süzülen hayat. Çünkü hayat olmasa kainatın bir kıymeti yok. Hayatın da hayatı hukuk bence. Onun için hukuk olmasa hayatı devam ettirmek mümkün değil. Terör olur, anarşi olur, sıkıntı olur. Bu sebeple ben diyorum ki iki insan bir araya geldiği zaman iki ilim mutlaka tecelli eder. Biri siyaset, biri hukuk. Siyaset yer edinme sanat. İşte buraya geldik diyelim, sohbet edeceğiz. Usul ne olsun, nasıl olsun filan. Bu siyaset. Yer edinme, bir şey usulüne göre idare etme sanatı. Hukuk ise bu yer edinme, bir şey idare etme sanatına ölçü tanzim etme sanatı. Hatta İslam hukukçuları da derler ki, Kur'an-ı Kerim'in dört asli unsuru var. Biri tevhid, biri nübüvvet, biri haşir, biri de adalet. İslam alimleri derler ki, adaletin burada tam tecelli etmemesi gösterir ki adili mutlak olan bir zat başka bir alemde eksik kalan bu adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü bazen görüyorsunuz zalim zilleti ile mazlum izzeti ile gidiyor.
Evet, doğru.
Demek tecelli etmeyen bu adaletin tecelli edeceği bir
mutlaka,
başka alem var
kesinlikle.
Ki o da ahirettir. Dolayısıyla hukuk dünyada da lazım, ahirette de lazım, hayatta lazım. Olmazsa olmaz bir ilim. Hukukun esası da ölçü, nizam. Mizan, terazi, insicam. O sebeple yani tek tercihimdi. Çok puan
hala
almıştım.
Da, hala aynı da
tek tercihim. Evet,
evet,
hala
da
tek tercihim.
Programın ilerleyen zamanlarında hukuktan da yine bahsederiz ama programımızın ismi, tabii onunla ilgili de sizi bulmuşken mutlaka hukukla ilgili sorular sormak isterim.
Estağfurullah.
Programımızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı.
Çok biz güzel bu, bir isim.
Evet, yani inşallah gerçekten bir ibadet kastıyla bunu düşünerek böyle koymuştuk.
Güzel.
Çünkü Allah Kur'an'da birlik olmayı farz kılmış. Siz
doğru.
Çok daha iyi biliyorsunuz itaat etmeyi. Şimdi günümüzde de İslam coğrafyasına baktığımızda maalesef tamamen bir bölük pörçük parçalanmışlık, kargaşa, doğru, ne ararsanız hepsi var.
Doğru.
Oradan başlayalım. İslam aleminin, doğru, durumundan nasıl görüyorsunuz, doğru, ve ne yapılması gerekiyor?
Doğru. Şimdi birlik kelime olarak bile insana bir lezzet veriyor. Beraber olmak. Şimdi bir ev düşünün ki bir birlik yok. İnsan o eve gitmek istemez. Bir memleket düşünün ki bir birlik yok. O zaman anarşi var, terör var, sıkıntı var. Orada yaşamak bir lezzet vermez. Dolayısıyla birlik aslında kainattan arzu edilen neticenin elde edilmesi için, hayattan arzu edilen neticenin elde edilmesi için, iki insan bir araya geldiği zaman arzu ettikleri şeyin elde edilmesi için olmazsa olmaz bir şey. Hatta demin dedim ya, Kur'an-ı Kerim'in aslı unsurlarından birisi tevhid. Yani tevhid aslında insana şöyle bir şey, düşünce de veriyor. Evet, nasıl bir iğne ustasız olmaz, nasıl bir köy muhtarsız olmaz, nasıl bir kitap katipsiz olmaz. O halde şu kainatın da bir sahibi var. Bir, her şey o bire gidiyor. O halde bu kainatın sahibinin bu kainatta bizden istediği bir şeyler var.
Kesinlikle.
O halde bu kainatın bir sahibi varsa ben mahluk olma itibariyle, yaratılmış olması itibariyle diğer mahluklardan bir üstünlüğüm yok. Yani birlik ruhu inançtan başlayıp hayata intikam etmeli. Hayatta da nasıl tecelli eder bu birlik? Birlik evvela kafalarda ve kalplerde olmalı. Birlik yani biz sizinle bir protokol imzalasak, bundan sonra hep beraber düşüneceğiz, hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber karar vereceğiz filan. Eğer kafamızda ve kalbimizde bir birlik unsuru yoksa bu sadece riyakarlıktan ibaret kalır. Onun için birlik kainatta olmazsa olmaz bir unsur. Hayatın lezzetinin olması için gerekli olan bir unsur. Ama nasıl olur birlik? El cevap. Bu çok önemli. Hayatımda önem verdiğim bir cümle. Birlik marifetle, ilimle olur. Cehaletle birlik olmaz.
Tabii.
Ve evvela de kalplerde ve kafalarda olur. Türkiye'nin, hatta dünyanın şu andaki sıkıntısı bu. Ne ihtilaflar. Çünkü kafalarda ve kalplerde, ölçülerde ilimle birlik olmayınca herkes kendi menfaatine düşünüyor. Şimdi eğer bir ortak değerimiz yoksa,
tabii,
herkes o ortak değere çalışmazsa bu defa herkes kendi menfaatine çalışır. İşte bu anarşi doğurur.
Tabii,
evet.
Tabii.
Onun için diyorum ki birlik evvela vicdanlarda olmalı, kalplerde olmalı, ilimle olmalı ve bu birlik neyi doğurmalı? Muhabbeti doğurmalı.
Tabii. Evet.
Evet. Yani birliğin neticesi muhabbettir. Muhabbet de şu. Yine İslam hukukuna bakarsanız eğer, İslam hukukçuları şunu söylerler. Kainatın yaratılmasının sebebi muhabbettir. Kainattan hasıl olan netice muhabbettir. Kainatta bütün mahlukatı birbirine bağlayan şey muhabbettir. Kainatı aydınlatan muhabbettir. Şu anda burada ışıklar olmasa, buradaki eşyanın, buradaki insanların birbirini tanıması, mahiyetini bilmesi mümkün değil. O halde birlik neticesinde hasıl olan muhabbet insanları birbirine bağlar. Bizim en büyük problemimiz, ben ısrarla söylüyorum, biz başlarken de hatta siyasete merkez parti olarak dedik ki bizim birinci hedefimiz, önceliğimiz insan. Neden insan? Bir insan bir ağacı niye yetiştirir? Meyvesini almak için. Yoksa ağacın meyvesi çürükse o zaman arzu edilen başarı elde edilmemiştir. Kainat ağacına da bakarsanız meyvesi insan. O halde dedik ki merkez parti olarak önce insan. Birinci sloganımız bu. Peki bu insan nasıl insan olacak? Türkiye'nin, dünyanın sıkıntısına baktık. Dedik ki Türkiye'nin de dünyanın da en büyük sıkıntısı cehalet. O halde bu insanın iyi yetiştirilmesi, iyi eğitim alması lazım. Bakın zaten uluslararası bildirilere bakarsanız, ben hukukçuyum, temel hak ve hürriyetlere bakın, Sayın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine bakın, bütün uluslararası insanla ilgili düzenlemelere bakın, İlk hükümler genellikle insanın var olması, varlığıyla ilgili temel ve hakla, temel hak ve hürriyetlerle ilgilidir. Hemen devamındaki hükümler insanın doğru dürüst yetiştirilmesiyle ilgilidir. Hatta inanan insanlar için bütün inançlı insanlar kardeştir ya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine falan aynı hükümler geçer. Yani insanları öyle yetiştirmemiz lazım ki diğer insanları bir kardeş gibi telakki etsin diye. Dolayısıyla şu noktaya da geliyorum ben. Demek ki İslam hukukuyla, doğru bir akılla insanı araştıran beşer hukuku aynı noktaya geliyor. Birbirinden bir ayrılığı,
tabii,
yok.
Evet.
Ve bu aynı noktaya geldiğinde de arzu edilen ne? İnsanların bir ve beraber yek düzen içinde intizamlı
içinde,
yaşaması, tabii, ve muhabbetle yaşaması. Onun için programın ismi güzel. İnşallah o neticede hasıl
İnşallah.
Olur.
İnşallah.
Tabii İslam coğrafyasına baktığınız zaman o yok. Neden yok? Demin söylediğim gibi bizim aslında kaynağımız bir, Kur'an. Tabii, tabii. İslam coğrafyasına baktığımız zaman. Önderimiz bir, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kıblemiz bir, tabii. Halikimiz bir, mabudumuz bir, maksudumuz bir, rezakımız bir, musavvirimiz bir, mukaddirimiz bir. Yani Esma-i Hüsna adedince bizim aramızda birlikler var.
Tabii.
Kıblemiz bir, Kabe'miz bir, minberimiz bir, maksudumuz bir. Ama biz bu birlikleri bilmediğimiz için cehaletten aramızda inşikaka sebep yani olan şeyler oluyor.
Çok fazla ortak paydamız var. Evet. Ama buna rağmen değil mi?
İşte evet. Bunun sebebi diyorum ben. İslam alemindeki birliğin olmamasının sebebi cehalet. Yani biz bu birlikteliklerden başlasak aslında, ihtilaflardan başlamasak, ihtilafları konuşmaya başlamasak o zaman zaten bunlar olmayacak. Tabii bunun bir tarihi geçmişi de var. Hükmü anlamaktaki bir sıkıntımız var. Hükmü tefsir etmekteki sıkıntımız var. Hükümlere bakarken ölçüde bir sıkıntımız var. Aslında biz şanslı bir ümmetiz yani baktığınız zaman. Niye? Biz bir dine sahibiz, bir peygamberimiz var ki bir hükmü hem tebliğ etmiş, hem tatbik etmiş, hem tefsir etmiş. Hayatıyla ortaya koymuş. Ve bu dediğimiz hükümler de sadece itikada dair hükümler değil. Hem itikada hem içtimaiyata ait hükümler. Yani ben bir peygamberin ümmetiyim ki o peygamber insan doğduğunda nasıl muamele edilir? Söylemiş, tarif etmiş, tebliğ etmiş. Yaşarken nasıl muamele edilir? Tarif etmiş. Öldüğünde mezara nasıl konur? Onu da tarif etmiş. Yani aslında biz Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi bilsek aramızda hiçbir ihtilaf olmaz.
O zaman izninizle araya giriyoruz.
Bizim şundan bence sıkıntımız, özür dilerim, sıkıntımız cehaletimiz. Nereden başlıyor cehaletimiz? İnançlarımızı bilmemek. Bir şey daha, cehaletimiz olduğu noktalardan birisi, biz tarihimizi bilmiyoruz. Millet olarak da biz şanslıyız. Ümmet olarak şanslıyız. Millet olarak da
millete
şanslıyız.
Millete geleceğiz tekrar. Evet. Kesinlikle. Ama şu an ümmeti hani görürseniz bitiririm.
Evet.
O zaman şunu söylemek mümkün mü efendim? Ben hani öyle düşünüyorum ama. Birçok platformda konuşulurken genelde işte Orta Doğu'nun ya da İslam ülkelerinin içinde bulunduğu bu vehamet için hep Batı ülkeleri suçlanıyor. Fakat ben de şöyle düşünüyorum. Önce bizim kendimizi Müslümanlar olarak kendimizi öz eleştiri yapıp hatayı kendimizde aramamız gerekmez mi? Eğer biz gerçekten doğru olmuş olsak, Allah'ın istediği gibi olsak bütün İslam ülkeleri olarak söylüyorum. Zaten Allah huzuru, bereketi, zenginliği belki hepsini üzerimize artırabilirdi. Her şeyden önce huzur, bereket. Yani biz Allah'ın Kur'an'ında, Kur'an'da kitabında bahsetmiş olduğu birliği yapmış olsaydık belki daha farklı şeyler açılabilirdi bize yollar.
Doğru. Yani tabii bu dedikleriniz çok doğru. Yerden göğe kadar. Niye? Bir kere Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor ki men dalebe vecedde vecede. Kim neyi isterse onu nasip ederim. Hı hı. Şimdi biz bir kere birliği istememiz lazım. Evet. Biz ilmi istememiz lazım. Biz sünnet seneyi bilmemiz lazım. Biz ahkamı İslamiyeyi bilmemiz lazım. Bunları bilsek, ittiba etsek zaten cehalette kalmasak, ilimle mücehhez olsak o zaman dediğiniz gibi bize marifet de gelir, rahmet de gelir, ilim de gelir, hikmet de gelir. Biz bunları ihmal ettiğimiz için bu defa suçu başkasında arıyoruz.
Evet.
Bir kere dar daireden başlamamız lazım. Evvela kendimizi aydınlatmamız lazım. Tabii. Kendimizi eleştirmemiz lazım. Tabii ki yani o diğer dış etkenler de var.
O ayrı bir
sürü
konu.
Yıllardan beri Müslümanlarla
tabii
uğraşıyorlar
ki.
Ama bizim de aklımız var.
Evet.
Yani Müslümanların güzel hayat geçirdikleri dönemler de var. İlimde, marifette ileri bir noktaya geldikleri dönemler de var. Demek ki gayret edene, demin söylediğim gibi Allah talep edene veriyor. Neyi ihlasla talep etseniz o olur. Şerde bile olsa
tabii,
diyor, ihlas netice verir.
Tabii.
O halde biz evvela talep etmek noktasında, kendimizi aydınlatmak noktasında, değerlerimizi bilmek noktasında, ben neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapmam lazım, bunları bilmek noktasında şahsi bir gayret içinde olmamız lazım ki Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti tecelli etsin. Biz bu gayreti sarf etmiyoruz. Ondan sonra da zillet içinde kalınca da suçu başkasında arıyoruz.
Evet, evet.
Bu biraz bahane üretmek gibi.
Bir de efendim bazen yine bu konuları gündeme getirdiğimizde böyle ümitsiz bir üslupla karşılaşıyoruz ki bence Müslüman da olmaması gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası ümit kesmez. Bir başka ayette de yine Allah'ın rahmetinden sapıklardan başkası ümit kesmez. Şimdi biz İslam Birliği, İttihad-ı İslam dediğimizde, bütün ümmetin ittifakından bahsettiğimizde diyorlar ki efendim buna Amerika izin vermez, efendim buna İngiltere izin vermez, dış güçler izin vermez. Bu da bence bakın burada bile çok ciddi bir hatayla başlıyoruz. Allah'ın gücünü takdir etmemiş oluyoruz. Yani Amerika'nın da üzerinde Allah'ın gücü var, İngiltere'nin de üzerinde Allah'ın gücü var. Bütün dış güçler dediğimiz, o büyüttüğümüz güçlerin üzerinde de Allah'ın gücü var. Belki böyle baktığımızda Allah muhafaza şirk koşmuş oluyoruz. Allah korusun böyle bir bakış açısıyla. Bundan dolayı da Allah bu şekilde bir görüntü yaratıyor bize. O yüzden evet. de bizim her şeyden önce şirkten Allah'a sığınarak, inşallah Allah'ın gücünü takdir ederek yapacak olan Allah. Çünkü ayetlerde çok bildirmiş Allah bize. Ol demesiyle Allah bütün evreni, kainatı, her şeyi değiştirebiliyor. Her şey değişebilir. Buna iman edip yola çıktığımızda, ümit var olduğumuzda belki Allah bütün görüntümüzü değiştirecek. Ama efendim Amerika, ama efendim şunlar izin vermez, zaten olmaz diye bir başlangıçla başladığımızda şerre dua etmiş oluyoruz belki.
Doğru.
Size bırakayım sözü ben.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Siz varken...
Bir vaka var, bir hadise var. 1909. Bir İslam alemine soruyorlar. 1909, Osmanlı'nın parçalanıp her şeyin kötüye doğru gittiği bir dönem. Yani o dediğiniz gibi karamsar ve ümitsizlik hadisesi var. Paramparça İslam. Sormuşlar bir İslam alemine, Osmanlı'da yetişmiş bir alime. Diyorlar ki, İslam'ın mukadderat hakkında ne düşünüyorsun? Her şey kötüye giderken. Onun bir cevabı var tereddütsüz. İstikbalde en gürsa da İslam'ın olacaktır diyor.
Bediüzzaman
Hazretleri. Evet. Evet. Diyorlar ki peki böyle kuvvetli bir iddiaya kuvvetli delil ister diyor. Yani çünkü her şey tersine gidiyor. Böyle iş ivme yukarıya doğru giderken bunu yapabilirsiniz ama tersine doğru giderken buna kuvvetli delil ister diyorlar. İki tane delilim var diyor. Bir, demin söylediğiniz ayet-i kerime. La teknetu min rahmetillah. Allah diyor ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Hı hı. O halde rahmetten ümit kesmek imansızlık alameti olur, Allah korusun, demin dediğiniz gibi. Hı hı. Mehmet Akif'in de güzel bir ifadesi var ya. Azmi bırakarak yese sarılmak. Demin dediğiniz yese hali, ümitsizlik hali. Tabii. Azmi bırakarak yese sarılmak. En alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor.
Çok güzel.
Şimdi birinci delilim bu diyor. Bediüzzaman. Allah vaat ediyor rahmetten ümit kesmeyin. Dolayısıyla ben diyor onun rahmetinden ümit kesmiyorum. Rahmeti, hikmeti, kudreti de her şeyi ihat ettiği zaman isterse hikmeti iktidar ederse en güzel hali benim için halk edebilir. Birinci delilim bu. İkinci delilim de şu diyor. Bu beşer diyor artık bir sürü hadiselerle çalkalanıyor. Harpler vesaire falan filan. Ve beşerde diyor hakikati arama, taharri meyli başladı. Hakikati arama meyli başladı. Hakikati arayan bu beşer uğraşa uğraşa uğraşa her hükmünü akla kabul etmiş Kur'an'a gelecektir diyor. Her hükmünü akla kabul ettirmiş. Dolayısıyla demin söylediğim gibi deryanın içinde olup da kıymetini bilmeyen balıklar gibi inançlı insanlar, Müslümanlar da çok büyük bir hazinenin içinde ama kıymetini bilmiyorlar. Kıymetini bilmedikleri için de o hikmetlerden gafil oldukları için de rahmet bir türlü tecelli etmiyor dediğiniz gibi. Ümitsiz olmamak lazım. Ümitsizlik imansızlık alameti olur. Bu yanlış bir şey. Zaten yes halinde olunca insan başka bir şey üretemez de ki yani nasıl hareki zaten haleti tabii. ruhiyesi ona uygun
tabii.
değil. Dolayısıyla
olamaz,
bir şeye şevkli çalışamaz. Tabii. İhlasla gayret edemez. Tabii. Öyle çalışamayınca da demin dediğiniz gibi başarının gelmesi mümkün değil. Şu andaki İslam aleminin durumu bu. Sadece Kur'an ilminden değil. Gel ki Kur'an ilmi zaten sadece uhrevi ilim de değil. Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an kendisi söylüyor. Kainatta yaş kuru ne varsa Kur'an'da mündemiştir. Evet. Biz onu iyi anlaşsak fenli şeyleri de oradan çıkarabiliriz.
Tabii ki, kesinlikle.
Ama İslam coğrafyası mevcut müsbet ilimleri, fen ilimlerini de bilmiyor. Hiçbir şeyi Doğru. bilmiyor. Ahkam-ı ilahiyeyi bilmediği gibi dünyevi ilimleri Doğru. de bilmiyor. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılar, yaşadığımız sıkıntılar ne dünyevi ne de uhrevi ilimleri bilmemekten. Hı hı. Yani hep söylüyor ya gene İslam alimleri, aklın nuru fen ilimleri. Vicdanın ziyası din ilimleridir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O halde biz eğer güzel şeyleri arzu ediyorsak, güzel şeyleri hem fenni ilimleri hem de dini ilimleri hakkıyla bilmemiz lazım ki güzel şeyler tecelli edebilsin. Sırf dünyevi meseleleri bilmek meselesinde değil. Biraz önce bir sohbetim vardı, ben orada da söyledim. Türkiye'nin kendine mahsus kaç yıldır hakikaten bir iddialı bir markası var mı? Hayır. Dünyaya sunacağı ciddi bir eseri var mı? Hayır. Yani bize yabancılar sorsalar hatta. Ya siz Cumhuriyeti kurdunuz böyle harika bir şey olarak ne takdim edersiniz insanlara? Yok bir şeyimiz. Hatta elimizde olan şeyleri de mahvettik. Yani mesela İstanbul gibi bir şehir diyelim. Hı. Sanatta, marifette, tarihte, hikmette Doğru. bir sürü şeylerle mücehhez bir şehirizken biz adeta katletmek için uğraşıyoruz. Ama diğer memleketlere de gidiyoruz. Mesela geçen de okudum yakın zamanda. Paris'te 1973'ten beri yeni bir gökdelene izin vermişler. Niye? O sülliyeti, o yapıyı bozuyoruz filan diye. 1973, 42 yıldır.
Tabii, çok
Ama İstanbul'u incelediğiniz zaman ki İslam alimleri derler beldetün tayyibetin manasına İstanbul dahildir.
Tabii, tabii.
Güzel beldeler manasına. Tabii. Niye? peygamber kabri var.
Tabii.
Evliyaların kabri var. İstanbul'u fetheden birisi, işte Peygamber Aleyhisselam'ın fethine mazhar olmuş birisi, metine mazhar olmuş birisi. Bütün bunlarla birlikte yani biz hem dinimizi hakkıyla bilmediğimiz gibi hem dünyevi ilimlere de gerekli şeyi vermedik, ehemmiyeti vermedik. Dolayısıyla netice olacak, hasıl olacak netice de buydu zaten. İşte bu ortaya çıktı.
Evet.
Halimiz bu. Ümitsizliği bir tarafa bırakıp, yesi bir tarafa bırakıp bu mevcut kıymetlerimizi bilip hakkını verebilirsek inşallah güzel şeyler olur. Her şeye rağmen, bu kadar kötülüklere rağmen, bu kadar sıkıntılara rağmen gene de Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman 8-10 milyon yani çocuklar, küçükler, dullar, kadınlardan müteşekkil bir devlet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilançosu 118 bin liradır. Oradan buraya her şeye rağmen gelmiş olan bir devlet. Kendi kendine her şeyi yetebilecek olan bir devlet. Birçok madenlerin bulunduğu bir devlet. Kendi kendine yeraltı kaynaklarıyla işte tarımıyla vesaire filan şeylerle yetebilecek bir devlet. Bu kadar işte darbeler vesaire filan şeylere maruz kalmış bir devlet. Buna rağmen bu noktaya gelmişse demin dediğiniz gibi yesi bir tarafa bırakıp kendi değerlerimizi bilip ilimle mücehhez olup işe sarılabilirsek Allah'ın izinden olmayacak olan bir şey yok. Ama bunları bir tarafa bırakıp bir program dahilinde çalışmamız lazım. Yani hep öyle derler siyaset sıkıntıları görüp bu sıkıntı böyle çözülür diye çare bulmak için var olan bir meslektir. Ama Türkiye'de bunları yapamadığımız için maalesef sonuca gidemiyoruz.
Siz demin yine çok güzel bir şey daha söylediniz. Bir şey daha dikkat çektiniz. Dar daireden başlamak gerekiyor sorunları incelemek için dediniz. Şimdi biz İslam alemindeki parçalanmışlıktan bahsettik.
Evet.
Birlik olmanın öneminden, itaat-ı İslam'dan bahsettik ki olmazsa olmaz inşallah çok önemsiyoruz. Evet. Ama bundan önce gelip kendi ülkemizde kendi birliğimizi sizin söylediğiniz
oradan
değil mi
başlayalım.
Efendim? Oradan başlamak lazım. Şimdi baktığımızda maalesef
kesinlikle.
Kendi ülkemizde de Müslümanlar arasında sorunların olduğunu görüyoruz.
Çok.
Çok daha büyük sorunlar varken
teferruatı tartışıyoruz.
Bir de şu var. Hepimiz şunu biliyoruz ki aslında en büyük fitnelerden biri kardeşin kardeşe düşürülme fitnesidir.
Doğru, doğru.
Ve biz buna yine şu an içinde bulunduğumuz dönemde ülkemize düşürmüş durumda.
Bugünlerde yaşıyoruz.
Yaşıyoruz.
Evet.
Bundan biraz isterseniz bahsedelim.
Yani birlikten bahsedebilmek için hakikaten kendi içinde insicam halinde olan bir Türkiye olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti kendi içinde ittifak etmesi lazım. Biz de siyasetçiler de konuşurken hep İttihad-ı İslam'dan bahsederler de kendi içimizde ittihad etmedikten sonra Türkiye'nin sınırlarının dışına çıktığınız zaman bir sürü Türk Cumhuriyetleri var.
Tabii.
Onlarla ittihad etmedikten
kesinlikle.
Sonra kardeşlerimizi yanımıza almadıktan sonra İslam alemini hatta insanlık alemini yanımıza almamız mümkün değil. Bir Müslümanın hedefi sadece kendine yönelik değil, bütün kainata yöneliktir. Çünkü şöyle düşünür Müslüman, kainat benim için halkedilmiş ve doğru bir fikrim var. Bu fikri de herkese söylemem lazım.
Evet.
Bu faydalı fikri herkese söylememiz lazım. Ama biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden başlamamız lazım. Yani kaç yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde anarşi ve terörü halledememişiz. Kaç bin yıllık beraberliğimiz olan işte Güneydoğu'daki kardeşlerimizle bugün yani işte sıkıntıları her gün yaşıyoruz.
Tabii.
Dün mesele işte 5-6 tane şehit verdik.
Tabii.
Bugün birden fazla şehidimiz var. Her gün cenazeleri dinliyoruz. Yani şuna üzülüyorum ben. Bizim inancımıza göre bir insanın vefatına sebep olmak bütün insanlığın ölümü demektir.
Tabii.
Şimdi bir kere bütün güvenlik görevlerimiz şehit ediliyor devamlı. Hazreti Ömer'e birisi gelip evladını şikayet etmiş. Böyle böyle evladım bana gerekli hassasiyeti göstermiyor, görevlerini yapmıyor filan diye. Hazreti Ömer de soruyor, sen evladına şu şu şu şeyleri anlattın mı? Hayır. Zaten sen diyor evladına bir şey vermemişsin ki bir şey isteyesin. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Terörün de evvela en büyük sebebi cehalet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde gençler inançlarıyla, tarihleriyle mücehhez yetiştirilmedi. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Açın bizim AK Parti hükümetinden önceki dönemlere de bakın. Hepsini tahlil etmemiz lazım. Sadece AK Parti değil. O zaman haksızlık olur. Bizim Maarif Vekili'nin beyanlarına, bizim İçişleri Bakanlarının beyanlarına, bizim umumi toplantılarımıza bakın. Derler ki inkılap kanunlarına muhalefet aileden geliyor. Aileyi yok etmemiz lazım. Halbuki toplumun çekirdeği aile. Derler ki gençlerin alıp da hayatında kullanacağı bir İslami fidanlık biz türetmeyeceğiz. Ta ki genç oradan alıp da hayatında bunu tatbik etmesin diye. Şimdi kaç yıldır tarihiyle ve inançlarıyla yaşayan bir gencin bu inançlarını alırsanız ruhunu kabz etmiş olursunuz zaten. Onlar içtimai hayat için zehir hükmüne geçer. Bakın ben hukukçuyum. Aynı zamanda çok okurum. Hukukun altyapısı, temeli, başlangıcı sosyoloji ve felsefedir. Dinin esas maksadı uhrevidir. Fakat din bir gence neyi öğretir? İtaati öğretir. Merhameti öğretir. sadakati öğretir. Haramdan kaçıp helale dikkat etmeyi öğretir. Serserilik yapmamayı, devlet nizamına tabi olmayı öğretir. Yani neticede 1000 tane dindarın idaresi bir serserinin idaresinden daha kolaydır. Dolayısıyla tarih kültürünün, milli kültürünün, bu tarz şuurların, iman kültürünün hedefi uhrevidir. İnsanı insan yapmak içindir. Ama hazır tecellisi dünyada tecelli eder. Biz bunları gençlerimizden esirgedik ve ruhunu kabzettik ve insanlar bu hale geldiler.
İzninizle araya girip bir şey eklemek istiyorum. Çok doğru bir noktaya yine daha temas ettiniz. Marif programlarımızdaki eksiklikten bahsettiniz. Biz de bunlara sık sık değinmeye çalışıyoruz. Çünkü bütün ders kitaplarına baktığımızda dediğiniz gibi sadece bu hükümet döneminde değil. Hep vardı ama bu hükümet döneminde de değişmesi gerekirdi. Değiştirilmedi.
Hayır.
İnsanın tesadüfler sonucu biliyorsunuz oluştu. Yani bir yaratıcının varlığı değil, değil mi?
Doğru.
Evrim teorisi anlatılıyor. Darwinizm anlatılıyor. Şimdi o çocuklar düşünün. Tesadüfen bir araya geldiklerini, ahirette hesaba çekilmeyeceklerini, öldükten sonra bir hayat olduğunu düşünmüyorlar. Bu şekilde eğitilmiyorlar. Felsefe dersinde bu anlatılıyor. Biyoloji dersinde bu anlatılıyor. Sonra kısa bir din dersi oluyor. Orada cennet cehennem deniyor ama bir defa bilimsel olarak tam tersini anlatıyorsunuz siz çocuklara. Ve bu değiştirilmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Üniversitelerde aynı şekilde üniversite sınavlarında, üniversite eğitim programlarında her yerde bunları çok sık karşılaşıyoruz.
Doğru.
Böyle olunca bakıyorsunuz, az önce siz örnek verdiniz, dağa çıkan gençler. Onlar bir felsefeyle dağa çıkıyorlar, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Marksist-Leninist felsefeyle, materyalist felsefeyle eğitiliyorlar.
Kesinlikle.
Darwinizme inanıyorlar. Yani eğer o gençler öldükten sonra hesap vereceklerini bilseler, buna inanmış olsalar bunu yapabilirler mi? Bir insanın,
katiyen.
Siz söylediniz çünkü bakın ayet söyledik. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ama bundan dolayı hesaba çekilmeyeceğini düşünüyorsa gözünü kırpmadan pusu da kuruyor. Haince arkadan da öldürebiliyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Önce eğitim. Bilimsel felsefi eğitim.
Ben bir ara Diyarbakır Hukuk Fakültesi yeni açılmıştı. Oraya derse gittim. Yeni doktoramı bitirmiştim. Orada da Hukuk Fakültesi yeni açılmıştı. Gidip gelirken oradaki insanlarla konuşuyoruz. O zaman da terör çok daha kötüydü. İşte bizi havaalanından alıyorlar, üniversiteye götürüyorlar, sonra havaalanına getiriyorlar falan. Ama tabii orada üniversitenin içinde gene bu PKK fikriyatına, felsefesine yakın, onlarla zehirlenmiş, onlardan bahseden, onları metheden falan talebeler oluyor. Onlarla da biz kendi işte siz hocasınız, onlar talebe, o hukuk içerisinde sohbet ediyoruz. Bir gün dedim ki birisine, sen tamam dedim Kürt milliyetçiliği yapabilirsin. Güya bu görüşüne göre, kendi düşüncene göre anarşi çıkararak onlara hürriyet getireceğim falan diye düşünebilirsin. Tamam, bunlar yanlış doğru, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama neden dedim sen dine düşmansın, niye dine karşısın? Çünkü sen de bu memlekette doğmuş büyümüşsün. Ben Erzurumluyum, sen Diyarbakırlı falan, böyle sohbet ederken hiç unutmuyorum. Hocam dedi, dindar insan öldürmüyor dedi. Geliyor dedi, teşhi örgüte katılıyor dedi. Kocaman zebellah bir insan. Silah veriyoruz, gitsin bir işlem yapsın gelsin. Çünkü bir olaya karışması dedi, onun sigortası gibi geri gitmemesi için, aynen böyle. Silah veriyoruz, git şu olayı yap gel dedi. Gidiyor, geri geliyor, ağlıyor dedi. Ya ben yapamadım filan. Fakat şu kadar insan geliyor dedi. Eline silahı veriyorsun dedi. İnanç noktasında nakisesi var. Bir tane olay yapıyorsun. O sen gidiyor köyü taramış gelmiş filan diye. İnançlı insan, bu tarz işlerde başarılı olamıyoruz. Onun için biz inanca karşıyız. Yani merhamet olan, insafı olan, Allah'tan korkan, dediğiniz gibi bir can almanın neticesinin neye mal olacağını bilen insan hiç o tarz şeylere tevessül eder mi?
Evet.
Hiç usulsüzlük yapar mı? Bunun için biz, ben diyorum, terörün en büyük sebebi küresel güçler var. PKK'nın niye kurulduğu belli, IŞİD'in, El-Kaide'nin falan niye kurulduğu belli. Ama en büyük sebep, biz teröre zemin hazırladık. Hı hı. 1946, demin ismini söylediniz. Bediüzzaman mahkemelerde bağırmış, yalvarmış. Ta 1940'lı yıllar. Hı hı. Şimdi aynen cümle böyledir. Şimdi ekilen anarşi tohumları izale edilmezse...
Tabii,
bu memleket şu kadar yıl sonra, niye o kadar yıl sonra? Keşif keramet değil. Bir genç 20 yılda yetişiyor. 40 küsürlü yıllar, ondan sonra 68 olayları, 70 ihtilali.
Tabii, 70 ihtilali ne dedik?
Belli, evet. Yani yaşananlar belli. Derler ya halk arasında, perşembenin geleceği çarşambadan bellidir diye. Verdiğimiz bu gençlere işte. O da bombanın fitilini çekip elimize veriyor. Çünkü onu öğretmişiz insana.
Doğru.
Ahlakı öğretmemişiz, nezaketi öğretmemişiz, Allah korkusunu öğretmemişiz, haramı helal öğretmemişiz. Bu hükümet zamanında ise müfredat değişmediği gibi Müslümanım diye ortaya çıkanlar yanlış emsal oldular. En kötü sıkıntı da bu. Şimdi eskiden Müslüman dediğiniz zaman mazlum, sıkıntılı, işte darbe yemiş, sıkıntı çekmiş filan. Ama masum, bir iddiası olan güzellik tarafı. Şimdi haliyle örnek olamadı insanlar. Gene İslami eserlerde vardır. Derler ki lisanı kalden ziyade lisanı hal tesir eder.
Tabii.
Yani söylemek
tabii,
değil tabii, halinle hal yaşamak. Tabii. Biz bu hükümet zamanında adaleti tesis etseydik, eğitimi dediğiniz gibi noktaya yakınlaştırsaydık, hürriyetleri genişletirseydik, şimdi insanlar neyi tartışsaydı? Aa, inançlı bir insan hükümete muzahir olunca ya ne de güzel şeyler tecelli ediyormuş. Ne kadar güzel şeyler oluyormuş. Çünkü biz bunu asr-ı saadette yaşamışız, demin dediniz ya, bilmemek, halimize tatbik etmemek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten kovulduktan sonra, taşlandıktan sonra Mekke'ye geliyor, sıkıntılı bir hal. En sonunda bakıyorlar vazgeçeceği yok, diyorlar ki sana Kabe'nin anahtarlarını verelim, işte ne istersen vesaire falan filan, bu işten vazgeç. İfadesi şu: bu elime güneşi, bu elime ayı verseniz bu işten vazgeçmem. Neden? Neyi düşünüyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Der ki İslam eserlerde, ifade aynen böyledir: İslamiyet insaniyeti kübradır. Yani büyük insanlıktır. Yani insanlığı olmayanın İslamlığı yoktur. Biz bu hükümet zamanında o eğitimi yakalayamadığımız gibi sureten İslamiyet arttı. Ali Bardakoğlu bir şey yaptı, bir röportaj yaptı. Gazetelerde açık açık bangır bangır bağırdı, dedik. Evet, şeklen belki İslamiyet arttı. Fakat bu cümle çok önemli. Kur'an'la kalp arasına duvar ördük, dedi.
Çok acı.
Asıl
ama
sıkıntılı, değil mi? Çok acı bu. Evet. O haldir, onu yaşamaktır. O hal tesir ederdi. Biz bu zamanda eğitim politikamızı değiştiremediğimiz gibi, ben eğitimin içindeyim, özür dilerim, affınıza sığınarak söylüyorum. Hiçbir şeyde belki iddiam yok ama eğitimi görüyorum.
Tabii.
80'de girdim hukuk fakültesine. Bakın 2015, 35 yıldır bir ömür.
Tabii, çok ciddi
hukuk fakültesindeki eğitimi ben biliyorum. Biz 4 yıl talebeye hukuk anlatırız. Ama neyi anlatmayız? Gelin görün işin garibini. Vicdanı anlatmayız.
Vicdan olmadan zaten
adalet hukuk, duygusunu tabii anlatmayız.
Tabii.
Şimdi bir insan yetiştirmişsiniz. Hukuku biliyor teknik olarak. Evet. Bu neye benzer biliyor musunuz? Al sana güzel bir ustura. Hı hı. Adam mı kesecek, ameliyat mı yapacak? Biz ameliyat yap, şöyle yap diye tarif etmediğimiz için o da gidip onunla adam kesiyor işte.
Doğru, çok güzel ifade.
Onun için adaletin tecellisi belli. Kimse adaletin olduğuna Türkiye'de inanmaz. Adalet yoksa zaten hayat yok. Şunu söylemek istiyorum: eğitim çok önemli. Eğitim, eğitim, eğitim, eğitim. Bizim inancımızın ilk emri nedir? İkra bismuke rabbukellezi halak. Rabbin adıyla oku. En son da kabirde diyecekler, şimdi al kitabını oku. Yani hayat aslında iki oku arasında bir emir. Hayat bir eğitim. Biz insanları almışız eğitimden uzak. O zaman ne olacak? İşte o da dağa çıkacak. Ondan sonra dönüp sana kurşun sıkacak. PKK'nın insafla düşünüp çok üzülmemiz lazım. Böyle iliklerimize kadar erimemiz lazım. PKK'nın ölümüne sebep olduğu insanlar, dağda ölen, orada ölen, burada ölen 40 bin, 50 bin, 60 bin diyorlar. PKK'nın Türkiye'nin bütçesinden gitmesine sebep olduğu rakam $300 milyar diyorlar. Şimdi bir insan düşünse bunu, tüyleri diken diken olması lazım. Bunun sebebi ne? Cehalet işte.
Evet. Ama bunun panzehirine yine bahsettiğimiz gibi, şimdi biz de çünkü bunu defalarca...
İlim, bunun panzehiri evet, ilim. Evet. Doğru
dedi ki,
ilim.
Dedik ki bilimle, felsefeyle lütfen Güneydoğu'da seferberlik tarzında
kesinlikle
şeyler yapılsın. Çalışmalar yapılsın.
Kesinlikle.
STK'lar yapsın, ister devlet yapsın. Kimin yaptığının önemi yok ama bunun yolu açılsın.
Tabii
açılsın
ki. Kim yaparsa
cemaatler
yapsın.
Cemaatler yapsın, tarikatlar yapsın. Herkes yapsın.
Kim yaparsa değil mi yapsın. Evet.
Ama işte bu materyalist, darwinist dediğiniz...
Ama bu yeni gibi değil maalesef.
Tabii.
Sokrat'ın asılmasının sebebi var biliyorsun. Sokrat asıyorlar.
Tabii.
İki sebepten. En önemli iki sebep. Bir, sen diyorlar gençlere dedin ki düşün, biraz felsefe yapın, biraz bilim yapın filan. İki, bu kadar da tanrı olur mu dedi ya, böyle bu kadar. Ya ilah bir tanedir. Bu ne kadar tanrı var? Bu iki fikrinden vazgeç, seni asmayalım. O da diyor ki böyle alçak bir teklifi kabul etmektense hayattan feragat ediyorum.
Evet.
Onun için gene vardır hukuk eserlerinde: Sokrat niye bu kadar büyüktür? Bir dava uğruna hayata hakir gördüğü için. Hı-hı. Dediğiniz gibi biz insanlara felsefeyi öğretemedik, ilmi öğretemedik, düşünmeyi öğretemedik. Düşünse zaten insan olduğunu anlayacak. İşte düşünmeden mahrum olan bir insan Hani gene hüküm var ya İslam hukukunda. En güzel şekilde halkedilmiş. Ama o ilimle mücehhez olmasa bu defa da esfeli safiline gidiyor.
Tabii.
En aşağıların aşağısı. Gene söylüyorum. Biz gençleri elimizle içtimai hayata zehir olacak hale getirdik. Onlar da bizim aşımıza zehir oldular. Doğru. Çare yeniden o kaybedilmiş yerde iğneyi aramak. O değerleri yeniden onlara öğretmek. Ben diyorum ki Ankara'da, İstanbul'da milliyetçilik olmaz. Ben milliyetçilik iddiasındaysam, ben inançlı bir adam iddiasındaysam benim gidip o Güneydoğu'daki genci bulmam lazım. Ona derdimi anlatmam lazım. Onu kucaklamam lazım ve demem lazım ki biz iki ayrı bedende bir ruh gibiyiz.
Tabii.
Bizim seninle aramızda ayrı gayrımız yok. Biz yanlış yapıyoruz birbirimizi üzmekle. Ama bunu yapamadık biz. Ben çok şeyler yaşadım. Çok dertliyim bu noktada. Bu seçim münasebetiyle gezerken sahada çok şeyler yaşadım ama çok üzen de sevindiren de haller var. Üzüldüğüm hallerden birisi. Küçücük birisi böyle. Bir broşür verdim ona. Partimizin broşürünü elimle. Baktı böyle. Biraz da bizim Erzurum lisanıyla. Ondan sonra. Ağabey sen Türk mü sen dedi. Evet dedim. Vay faşist vay dedi. Evet küçük mü?
Küçük.
Ama öyle çok
küçük
seviyorum.
Onu eşdeğer öğrenmiş değil mi? Yani Türk'ten
ama
eğer.
Çok sevimli ama.
Evet.
İsmi de Orhan hiç unutmuyorum.
Çok sevimli.
Böyle yüz göz biraz da çamurlu ama çok yakışıklı birisi falan. Sarıldım. Sen nesin dedim ona. Ben Kürdem dedi. Peki dedim şimdi sen sordun ben Türk'üm dedim. Sen Kürdem dedi. Ben faşist oldum sen olmadın niye öyle? Siz bizi ezirsiniz ağa bey dedi. Erzurumlisin. Buna bu öğretilmiş.
Evet,
ama
evet.
Bakın onun o tepkisi bile insanın hoşuna
evet,
gidiyor. Yani
evet,
onu kucaklamamak
doğru,
mümkün değil.
Doğru.
Daha devamlı sohbetim var da onu söylemiyorum filan.
Evet.
Ona o anlatılmış hı hı. Yani.
Doğru. Haklı oldukları noktalar da efendim yok değil ki zaten.
Tabii
geri
ki.
Dönüp baktığımızda bunlarla zaten ki. Biz yüzleşilmesi gerekiyor.
Tabii
kabul
ki bir sürü yani devletin
hatası uygulamaları. Derin devletin hataları
tabii,
değil mi?
Bir
çok
sürü,
oldu
bir sürü,
anlamda.
Bir sürü.
Tabii. Ama işte bunlar artık üzerine set çekilip.
Hatadan ders alıp.
Evet.
İstikbalimizi ona göre kurmamız lazım.
Bir de şunu zaten yapmamız hep söylüyoruz. Kur'an'a göre yine baktığımızda. Allah şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sığınırım. Biz sizi birbirinize tanışmanız için halklar ve kabileler olarak
ya,
yarattık.
Ya.
Yani Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.
Ya.
Şimdi zaten bir ırkın diğerine ırk üstün olduğunu iddiasıyla biz yola çıkamayız. Mümkün
yok,
değil.
Hayır.
Bunu da kardeşlerimize tabii. İyi anlatmamız belki gerekiyor.
İnançlı bir insan ırkçı olamaz.
Mümkün yani. Değil.
O farklılık tabii. Tanışmaya vesile, tabii. Konuşmaya vesile, birleşmeye vesile, sohbete vesile. Dediğiniz gibi yani... Üstün olan, indi ilahide, takva sahibi olan, lehf-i mahfuzada bakamayacağımıza göre
evet.
Acaba lehf-i mahfuzda kim üstündür? O zaman ben İslam hukukuna göre kendimi herkesten aşağı görmem lazım.
Hı hı.
Çünkü lehf-i mahfuza bakamıyorum.
Evet.
Öyle olması lazım. Yani kibir zaten inançlı bir insanda olması gereken bir şey değil.
Tabii,
üstünlük
anlamadım.
İddiası
tabii.
Bir insanda olması gereken bir şey. Aslında bunlar dediğim gibi hep bizim geçmişimizde, inancımızda, içtimai hayatta tahlil edilen değerlerimizde var. Ama biz bu değerlerle amel etmemişiz. Onlar da sıkıntı sebebi olmuş.
Peki efendim şu an geldiğimiz noktada ilk önce biliyorsunuz bir çözüm süreci denilen bir süreç yaşandı. Ki bence birçok olumsuzluklar içeren bir süreçti. Yani bir terör örgütüyle onu muhatap kabul ederek masaya oturuldu. Yani güçleri kırılmadan üstelik masaya oturuldu. Belki
evet.
O dönemde yapılan uygulamalar neticesinde işte hepimiz şahit olduk. Tamam belki kan bir süre durmuş gibi gözüktü ama... Yine bayrak indirme hadiseleri yaşandı, yol kesildi, kimlik soruldu, kendi mahkemelerini kurdular. Dolayısıyla sanki devlet otoritesi
çıktı.
Yokmuş gibi bir tamam. Noktaya geldi olay.
İş çığırından çıktı.
Şimdi
evet.
Yani kan dökülmesin diyerek bu da evet. Kabul edilip göz yumulabilecek bir şey mi sizce? Ya da ne yapılmalıydı?
Hayır, hukuken evet. O mümkün. Şimdi çözüm süreci dedi. Ben şunu söyleyeyim. Yani PKK bahane edilerek Türkiye bölünmek istenildi. Türkiye'nin sıkıntısı zaten siyasetin çözüm üretmemesi. Gayet açık söylüyorum. Türkiye'de mevcut bu siyasetten çözüm de çıkmaz. Eli kanlı bir insanla yapacağınız bir işten hayır
tabii.
Gelmez. HDP eşittir PKK. Ben
tabii
söylüyorum
ki,
istersen kızsınlar.
Kesinlikle.
Ben şöyle tarif ediyorum. Diyorum ki dağda eğer kandilde elinde silah varsa bu PKK. Diyarbakır'a gelip şehre inirse oluyor KCK. Meclise gelirse oluyor HDP. Sınır öteki tarafa geçerse de PYD. Aynı şey. Hı. Esmanın tebeddülüyle hakikat tebeddül etmez deriz biz. Hı. İsmini değiştirmekle mahiyet değişmez.
Tabii ki.
Dolayısıyla bu siyaset çözüm üretmiyor. Bundan bir şey çıkmaz. ne olmalı? Ha, çözüm süreci tabii ki olsun. Muhatabı belli olsun. Hukuki altyapısı olsun. Muhteviyatı belli olsun. Kiminle yapılacağı belli olsun. Böyle olur çözüm süreci, olur mu? Yoksa öyle bir ben biliyorum, bir apu, işte böyle oldu işte. Hı hı. Apu'ya metiyeler dizdik, dediğiniz gibi başımıza bela oldu.
Dolmabahçe.
Tabii ki bu memleket kaç yıldır neyi izledi? Acaba bu hafta şeye kim gidecek adaya? Kim gider gitsin, çok makbul bir yer
tabii,
mi yani?
Tabii, tabii.
Birisi tavaf ettiğinde sanki rütbesi mi artacak yani?
Hı, tabii.
Fiili belli, hali
tabii
belli.
Tabii ki.
En sonunda dediğiniz gibi getirdiler Osmanlı'dan kalma saraylarda, ittifak ettik de işte ittifakın neticesi buydu. Hı. Besle kargay, oysun gözün. Bununla bir yere gidilmez. Fakat evet, şu da lazım. Biz diyelim ortaya oturduk, bir basa koyduk, 10 kişi mi oturduk? O 10 kişinin içinde birini yok sayarsanız onu imha etmeniz lazım. Yok saymakla bir yere gidilmez. Hı hı. HDP'yi evet PKK'dan ne manalanıyor, onunla aynısı, bu böyle olmaz diyelim. Ama HDP'yi yok sayamazsınız.
Tabii ki.
6
tabii
milyon insanın oyunu almış. Hı hı. Dolayısıyla masaya oturan insanlarla birlikte geçmişten ders alıp geleceği konuşmak lazım bundan sonra. Bu iş nasıl çözülmeli diye.
Pardon, güvenlikçi politikalar tamamen mi terk edilmeli?
Nasıl çözülmelinin şeyi de şu, esası da şu. Onu söylemek istiyorum şimdi. Bize uygun, akli, herkesin vicdanından tecelli etmiş kanuni ve hukuki düzenlemelerle bunu yapmanız lazım. Böyle bir milli eğitim kanunu çıkarıyoruz. 4+4+4 mecliste insanlar birbirinin kafasını kırıyor. Kanun şudur. Sevgili kardeşim, kanun, hukukçular derler ki umumun arzusunun ve iradesinin tecelli etmiş şeklidir. Şimdi biz milli eğitimle ilgili bir kanun çıkarıyoruz, birbirimizin kafasını gözünü kırıyoruz. Hı-hı. Güvenlikle ilgili bir kanun çıkarıyoruz, kimse böyle kanun olmaz. Hı-hı. Bakın çok önemli kodlar, yabancı hukuk sistemlerine baktığınız zaman 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda hazırlanmıştır. Yürürlüğe girmeden de 5 yıl süre koymuşlardır. Herkes onu hazmedip bildikten sonra yürürlüğe girmiştir. Şimdi biz güvenlikle ilgili bir kanun çıkarıyoruz. Kimseye sormadık.
Torba kanunu.
Sadece
zaten
böyle bir şey olur mu hiç? Onun için diyorum ki ben samimiyetle çözmek için masaya oturmak lazım. Bir kere şu anda çözüm süreci durdu. Durmadı. Hayır, yine devam ediyor. Şekli değişti. Çünkü siyaset Türkiye'ye menfaat üretmek için değil, kendine menfaat üretmek için çalışıyor. Bu siyasetten bir sonuç çıkmaz. Eskiden çözüm süreci oy almak için bir vesileydi. Şimdi dağları bombalamak oy almak için bir vesile. Zaten söylüyorlar. Oylar diyor aşağıya doğru gidiyordu. %35'lere kadar düşmüştü. Bombalamaya başladıktan sonra %40'ı geçtik. Kandan kendimize otoban yapıyoruz. Bu PKK nasıl bir PKK ki? Dur deyince duruyor, vur deyince vuruyor.
Evet.
Böyle bir şey olur mu? Demek ki o zaman bu birisine bağlı terör örgütü. Yani kesin bu. Ve bu bağlı olduğu yer kötü niyetli. Onun için bütün bunları bir kenara koyup gerçekten samimi olarak milletin menfaatine, hukuki altyapısını hazırlayarak ve herkesi de masada kabul ederek siyasi çözüm içinde çözmek lazım. Bakın şimdiki Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce bir sözü var. Doğru bence. Birkaç sözü var doğru da birisini söyleyeyim size. Derdi ki, o zaman zannediyorum herhalde belediye reisiydi. Terör dağda değil. Terör şurada değil. Terör burada değil. Terör mecliste. Terör bakanlar kurulunda. Terör Ankara'da. Doğru. Bu terörün kökü mecliste. Altan Tan geçen aylarda bir şey söylemiş. Demişti ki Ankara istemese biz Türkiye'yi bölemeyiz. Gerçekten doğru bu. Bu meclis çözüm üretmesi lazım. Meclis çözüm üretmiyor. Buradan başlamamız lazım. Kanun dediğin zaman gerçekten usulüne uygun kanun çıkarmamız lazım. Kıymetli kardeşim, bizim sistemimizin ismi ne? Cumhuriyet. Şimdiye kadar Türkiye'de Cumhuriyet şöyle uygulandı. Kanun dediğiniz zaman keyfi emir. Medeniyet dediğiniz zaman sefaat. Laiklik dediğiniz zaman dinsizlik.
Doğru.
Cebri, keyfi, küfri, böyle bir kanun uyguladık biz. Bundan bir netice hasıl olmaz. Bu herkesi rahatsız eder. Onun için herkesin bir araya gelip dördünün de mesela diyelim MHP. Kaç gündür dayatıyor. Habire koalisyon kur. Koalisyon kur. Demez mi insan ya bu madem sen, o kadar kıymetli sen niye kurmuyorsun? Garip bir şey var bizim siyasetimizde. Nedir o gariplik? Ben gene söylüyorum. Ahlaka dayanmayan, menfaate dayalı bir siyaset. İnsafa dayanmayan, hukuka dayanmayan, günü gün etmek için bir
yani
siyaset.
Yani milli menfaatleri ya da
evet,
Allah rızasını hayır, daha üstün tutulmamasından kaynaklanan.
Kesinlikle
değil mi?
Öyle. Evet. Ve milletin menfaatini
milli
düşünmeyen.
Evet.
Hukuk dediğiniz zaman umumun derdine deve olmayan, bununla bir sonuca gidilmez. Millet bunu terk etmesi lazım. Bu milletin arzu ettiği bir şey değil. Bu siyaset Türkiye'nin siyaseti değil. Bakın çözüm süreci baştan muhatabı belli değildi. Muhtevası belli değildi. Hukuk altyapısı belliydi. Sadece günü gün etmek için kullanılan bir şeydi. Ya bunlar şehit dediğimiz zaman bile kızıyorlardı. Kardeş kardeşi öldürünce şehit mi olur? Doğru. Şimdi şehidin 50 defa gösteriyor operasyon yerini. Ondan sonra da merasim cenaze nasıl kaldırılıyor filan. Annesi böyle ağladı, babası da böyle bağırdı.
Bu da yanlış değil mi çok?
Eskiden de bağırıyordu bunun anası babası. O zaman gösterdiğin zaman çözüm sürecine zarar veriyor diye kavga ediyordu. Samimi değil bizimkiler.
Peki efendim,
baştan sonuna baktığınız zaman hep çelişkilerle dolu.
Biliyorsunuz bir ara iç güvenlik yasası tasarısı gündeme geldi. Dediğiniz gibi siz de demin az önce değindiniz.
Evet.
Biraz olaylı da oldu zaten. Bunu biraz değerlendirir misin sen bir hukukçu olarak? Yani çok tartışıldı çünkü biliyorsunuz o dönemde hükümetle muhalefet arasında.
Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir kere o kanundan önceki mevzuat olayları önlemeye yeter miydi, yetmez miydi diye sorarsanız.
Evet, soruyorum.
Hukukçu olarak söylüyorum. Vicdanın herkesin anlayacağı tarzda el cevap o kanundan önceki mevzuatta olayları önlemeye yeterdi. İkinci soru. Böyle bir kanun olayları ortadan kaldırır mı kaldırmadığını gördük zaten. Hı hı. Peçe takıp sokağa çıkan suçlanan şey olacaktı.
Evet.
O zaman hep sokakta niye işlem yapmıyorsun? Koban olaylarıyla ilgili 50 kişi öldü biz hala dava açmadık. Hı hı. Bakın ben özür dileyerek söylüyorum siyasetçi olduğum için değil. Şimdi meclis toplanmış 4 partinin isteğiyle. Niye toplanmış? Olağanüstü toplanmış. Niçin toplanmış? Olaylar araştırılsın mı araştırılmasın mı? Bir meclis terör olayları araştırılmasın der mi hiç?
Tabii.
Bir memlekette yaşıyoruz. Biz de bu memleketin vatandaşı. Meclis araştırmayacak.
Evet.
Emniyet araştırmayacak. Evet. Adliye araştırmayacak. Peki ben olaylar niye oluyor? Nasıl bileceğim? Birisi diyor ki olayların olmasının sebebi HDP ve PKK'dır. HDP ve PKK da diyor ki olayları tahrik eden istihbarattır. AK Parti'yi bir noktaya getirmek için aynı noktadan tahrik ediliyor. Bütün her şey Suruç'la başladı. Cümlesi devam ediyor adamın. Selahattin Demirtaş diyor. Her şey Suruç'la başladı ve yapan Cumhurbaşkanı'nın özel gladiyosudur. Bağırmakla kızmakla olmaz ki. Bırak araştıralım. Kim ne dedi ortaya çıksın. Hı hı. Yani hakikat hali nasıl ortaya çıkar? Araştırmakla
tabii
ortaya
ki,
çıkar.
Tabii.
Neden biz kaç yıldır Türkiye'deki olayları, terör olaylarını araştırmıyoruz? Çünkü 1980 oldu. Sağcı da güya bu vatan için ölüyordu. Solcu da bu vatan için ölüyordu. Sonra gördük ki aynı yerde silah verilmiş.
Tabii.
Olgunlaşmak için beklenilmiş.
Tabii.
Ama 5000 insanımız öldü.
Evet.
Kaç bin insan tevkif edildi. Akıllarını içeride kaybettiler. Evet. Hayatları gitti.
İşkenceler, bina muameleler.
Şimdi neden biz bunları araştırmıyoruz? Hangi olayı aydınlattık? Bütün bu olayları araştıralım.
Şimdi son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor.
Evet.
Bir ara IŞİD'e yapılan operasyonla birlikte kamuoyunda herkes IŞİD'e operasyon yapılması taraftarı oldu.
Doğru.
Tabii ki IŞİD'in yani tasvip etmeyeceğimiz çok fazla yönü var ortada yani.
Doğru.
Zaten aklende, vicdanende, dinende ortada. Fakat Türkiye'nin PKK gibi artık 84'ten beri süre gelen ve artık müzminleşmiş çok büyük bir sorunu varken şimdi küçük diyemeyeceğim malumunuz.
Doğru.
Böyle bir sorun varken birinci tehdit algısı PKK ortada dururken bize saldırmayan IŞİD'i birinci tehdit algısıymış gibi kamuoyunda yansıtmak, lanse etmek. Artı işte belki neokonlar olsun, yabancı istihbarat servisleri olsun ve bir takım Batı ülkelerinin de desteğiyle IŞİD'e operasyon yapacak hale getirilmesi sizce doğru mudur? Dediğim gibi bakın IŞİD'i savunmak değil burada kastım.
Anladım.
Evet.
Takdim tehir meselesi düşündüğünüz zaman.
Evet aynen öyle.
Biz kendi başımıza hareket edemediğimiz için önce IŞİD meselesi gündeme geldi. Yoksa o bizim programımız değil. Zaten bizimkiler de IŞİD'e acil ve öncelikli olarak falan bakmıyorlar.
Ama Amerika bunu istemedi mi? Yani bir yerde KYD'ye alan açmak için.
Tabii
biliyorsunuz
ki.
Türkmenleri
tabii
de oradan sürdüler.
Evet. Her ikisi de ABD'nin kullandığı unsurdur. Yani ikisi de ABD'nin kullandığı bir obje. Gerektiği zaman onu, gerektiği zaman onu. Türkmenlerin oldukları yerlere, Türklerin oldukları yerlere IŞİD'i saldırttırıp onları yerlerinden perişan edip sonra güya IŞİD çekildi, PYD orayı zapt etti.
Ama çok açık bir oyun var
burada. Tabii ki öyle.
Evet.
Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hep onun için de ben üzülüyorum ve milliyetçilere de diyorum. Sınırın ötesinde Türk ve Türkmen yeri ve ismi kalmadı. Hepsi perişan oldu. Ve bu iki dediğiniz gibi oyunla yapıldı. Önce IŞİD oraya hücum etti. Ondan sonra da PYD geldi. Güne o muvaffak oldu güya. Orayı zapt etti, ortadan onu çıkardı. IŞİD ve PYD kullanılan iki aktör. Ama biz bunu bilsek bile çıkıp da açık açık hükümet olarak buna muhalefet edip buna karşı fikrimizi söyleyemiyoruz. Söylemiyoruz. Söylesek de bir işe yaramıyor. Çünkü neticede dediklerini bize kabul ettiriyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi sevgili kardeşim Sevr'in bugünkü versiyonudur. Evet. Büyük Orta Doğu Projesi İslam'ı yozlaştırmak ve o coğrafyadaki devletlerin sınırlarını küçültmek, yeniden bölmek, evet, parçalamak ve istediği zaman, istediği imkanı, menfaati kendine getirmek için yapılmış olan bir projedir. Onun için ben diyorum ki herkesin bir planı var. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın da bir planı var.
İnşallah.
Herkes istese bile Türkiye'yi bu millet son çare olarak Dicle ve Fırat kan akar gene memleketini böldürmez.
Çok güzel söylediniz maşallah.
İnşallah. O
İnşallah. Bu
gelecek.
Da böyle bilinsin yani. Böyle hafızalara bilin, kadınsın
evet, kesinlikle
yani.
Öyle.
Evet çok önemli.
Kesinlikle
evet.
Öyle. Ama bu proje tatbik ediliyor yıllardan beri. Ve küresel güçler şunu da bilelim. Eskiden kendileri gidip asker çıkarttırıp silah atıp öldürüyorlardı. Biz de onlara düşman oluyorduk. Epeyce bir zamandan beri bunu yapmıyorlar. Etnik Bizimizi. İhtilafları tahrik ediyorlar.
Tabii.
Mezhepsel ihtilafları tahrik ediyorlar. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Bu oyuna gelmememiz lazım.
Çok
Ama
doğru.
Maalesef geliyoruz.
Yine sizin cümlelerinizden birine atıfta bulunmak istiyorum. PKK'dan örnek verdiniz.
Evet.
Dağdayken PKK, şehre
evet.
indiğinde Diyarbakır'a indiğinde KCK.
Evet.
Meclise
geldi HDP.
HDP dediniz. Şehir, ülke dışına çıktığında da
PYD
dediniz. Ki maalesef. Çok doğru. Tamamen katılıyorum bu söylediğinize. Fakat hem bir takım dış basının destekleriyle ama aynı zamanda kendi medyamızdaki ne yazık ki bir takım tabiri caizse şakşakçılarıyla onların da destekleriyle
öyle.
Sanki PYD başka bir şey, PKK başka bir şeymiş gibi. PYD hatta son Kobani olaylarından sonra bir yerde böyle kahraman gibi tanıtılmak istendi.
Tabii.
Böyle bir çabanın
meşrulaştırılmaya
çalışıldı.
Doğru.
Bu da ciddi bir tehlikedir. PKK
çok.
Eşittir PYD dediniz son derece önemli. Biz de bunu altınızı çok çiziyoruz. PKK eşittir PYD'dir değil mi efendim?
Kesinlikle
bunu kesin
öyle.
Olarak bilinmesi gerekiyor.
Kesinlikle öyle ama bunu ayırıp meşrulaştırıp önce PYD'yi meşrulaştırıp hatta ya bu da bunun akrabası zaten deyip sonra PKK'yı da meşrulaştırmak
tabii,
istiyorlar.
Tabii amaç oydu zaten
evet.
oraya gelmekti. Evet.
Bizim hükümetin maalesef geldiği en büyük oyunlardan biri bunları meşrulaştırmak. Yani şunu okudu söylediler. İşte APO demokrasi için bize yardım ediyor. APO istikbali okuyor. Yani götürdü adamın beyanlarını Diyarbakır'da orada
tabii.
hutbe gibi bir az meydanlarda okudular yani.
Tabii.
Kürtçesi,
kahraman
Türkçesi.
Haline getirmek için neredeyse
evet, Kürtçesi, gelin. Türkçesi
evet,
bilmem
evet.
neyi falan. Maalesef
evet.
öyle yaptılar.
Doğru.
Zaten yapılmak istediğini bakın şu anda zaten o sıkıntı var. Almanlar diyorlar ki IŞİD'le gidin uğraşın. PYD'ye niye vuruyorsunuz diyor.
Tabii.
Terör
oyun, çok büyük ciddi bir oyun.
En
evet.
önemli unsuru nedir? Finansal kaynaklarını kesmeniz. Bizim hükümet samimi olsa bir kere gidip İsviçre'ye der ki ne kadar parası var bu adamlar sizde kara para? Milyar dolarlar. Buna el koyar. Bizim hükümet gider orada PYD'yi ve PKK'yı anlatır. Oradaki kuruluşlarını, kurum ve kuruluşlarını belli bir zapturapt altına alır. Oralarda öyle değil. Adamların işte STK'ları, dernekleri, vakıfları, para toplama
tabii,
yerleri toplamı işte.
Çalışıyorlar, evet.
Biz Türkiye'de neyi kolaylaştırdık? Terörü methetmeyi kolaylaştırdık. Hı hı. Teröristi methetmeyi kolaylaştırdı.
Çok doğru söylüyorsunuz. Tamamen
yani
katılıyorum.
Yani bebek katilini Sayın
tabii,
Öcalan
tabii,
yaptık.
Tabii tabii korkunç bir şey.
Buyurun cenaze
evet,
namazına
tabii.
geldiğimiz nokta
çok
bu
doğru
işte.
Söylüyorsunuz. Efendim
evet.
süremiz azaldı. Son bir sorum olacak izninizle.
Buyurun.
Biliyorsunuz başkanlık sistemi tartışmaları yaşandı seçim
evet.
sürecinin hemen öncesinde. Ki bence 7 Haziran seçimleriyle birlikte halk da aslında bu konuda tepkisini
kararını
göstermiş
ver.
Olduğunu düşünüyorum. Ve başkanlık sistemi tartışmaları sırasında da sık sık önümüze getirilen modeller işte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika modeli gibi özellikle Meksika modeli
evet.
için biliyorsunuz bir mafya ülkesi olarak bize örnek
Doğru.
gösterilmesi son derece acı bir şey vaka olarak düşünüyorum. Buradan yola çıkarak baktığımızda da bu her iki modelde de şunu görüyoruz. Biz bir federatif bir yapı var, eyalet
Doğru.
sistemi var. Şimdi sizin program boyunca anlattığınız
Doğru.
gerçekler işte Güneydoğumuzu bölme çabaları PKK vasıtasıyla. Bunlar da buna hizmet edebilecek zeminlerden biri değil
evet.
miydi? Buna bakışınızı öğrenebilir miyim?
Estağfurullah. Yani ben hukukçuyum. Şunu görüyorum baktığım zaman. Başkanlık sisteminin rantabil uygulandığı bir tek ülke var ABD. Onun temeline bakıyorum. Sosyolojik temeline. Orada bütün insanlar sistemde müttefiktir, ittifak etmiştir.
Ve denge fren mekanizmaları da çok
vardır.
Ciddi şekilde
kendi
korunmuş.
İçinde de evet. kendine mahsus yaptıkları bir şey sistem var. Bir de şu var, orada o sisteme ve hukuka inanmışlık var. Yani bugün Obama diyelim o işin başına, yarın bir başka bir sarışın bir hanım koyun. Hatta Hoca Efendi oradayken onu koyun, sistem değişmez. O sistem değişir, devam eder. Bizde bu sistem uygulanmaz.
Kültürel altyapıyla
Çünkü
da alakalı değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle biz sistemde müttefik değiliz. Şu anda Türkiye'de birisine verseniz sistemi Şeriat uygular. O da kendi kafasına göre bir şeriattır. Hı hı, doğru. Doğru şeriat değildir. Birisine versen modası geçmiş sosyalizmi, komünizmi uygular. Hı hı. Birisine versen başka bir şeyi uygular. Biz millet olarak Osmanlı'nın son zamanında değil, kaç yıldan beri parlamenter sisteme alışmışız.
Evet, tabii.
Parlamenter sistemin bir sürü artısını eksisini yaşayarak gelmişiz.
Tabii.
Ve dediğim gibi sistemde ittifak etmemiş bir millet için bütün denge unsurlarıyla birlikte uygulanacak olan bir sistemdir. Özeti şu, başkanlık sistemi bize ne kültürel olarak, ne sosyolojik olarak, ne de alıştığımız ve bir öğrendiğimiz bir yapı içinde geçmemiz mümkün olmayan bir sistem.
İzninizle şunu da ekleyebilir miyim? Yani en iyi örnek olarak ABD modeli dediniz, doğru evet. Söylediniz. Ama orada bile mesela topal ördek benzetmeleri yapabiliyorsunuz.
Çok çok çok. Çok sıkıntılar
var. Bütçe yani sıkıntıları yaşandı defalarca değil mi? Çok, krize girdiler. Yani orada bile.
Hayır orada da bile doğru diyorsun. Evet, yani evet. Uygulamakta sıkıntılar çekiyorlar ama diyorum ki ben orada gene en büyük avantajları evet. Sistemde
tabii,
bir konsensus var.
Evet.
Bizde o yok. Yani bizde evet. Mümkün değil. Bizde her gelen yetkili kurum ve kuruluşları bile kafasına göre çalıştırıyor. Bakın siyaset dediğiniz evvela adil davranmaktır. Bizde siyasetçiler adil davranmaz. Sistem önemli. Siyaset dediğiniz zaman kurumların ahenkli çalışmasıdır. Bizde kurumlar ahenkli çalışmaz. Her gelen kendi menfaatine göre çalışır. Siyaset dediğiniz zaman gelir dağılımındaki vesaire nimetleri paylaşmadaki usuldür. Bizde bu yoktur maalesef. Siyaset dediğiniz zaman en nihai hürriyet ortamının yerleşmiş olmasıdır. Bizde böyle bir hürriyet ortamı yok ki. Kim giderse gitsin orada Amerika'nın sisteminde müttefiktir. Bir de madde altyapısı vardır. Bakın madde önemli, para önemli. Her sistem için ekonomik refah önemli. Şimdi oranın ismini değiştirin, ne koyarsanız koyun, insanlar yine Amerika'ya kaçacaktır. Türkiye'de ismi değiştirmekle sıkıntılar halledemezsiniz. Hürriyete dayalı, ekonomik verileri olan, üreten bir devlet olmamız lazım. Biz üreten bir devlet değiliz. Türkiye para üretmiyor, para değer üretmiyor. Ürettiği belli, yediği belli, borçtan yiyen bir devlet. Hukuku oturmamış bir devlet, hürriyetleri oturtmamış bir devlet, kurumlarını oturtmamış bir devlet. Başkanlık sistemi sihirli değnek değil ki bunları birdenbire kalkınacak. Bunlar yanlış.
Söylediğiniz gibi evet. Tarihi köklerimize baktığımızda parlamenter sistemin bir, ne kadar olsa bir geçmişi
kesinlikle.
Var.
Kesinlikle.
Parlamenter yıllardan sistem iyileştirilebilir beri. Değil mi? Evet. İyileştirilmesi konusunda zaten
her
bize karşı çıkmaz.
Her sistemin kendine
tabii
göre
ki,
sıkıntıları
mutlaka.
Var tabii.
Ama bizim özellikle de efendim bu konuda en büyük endişemiz, tekrar altını çizmek istiyorum. Sistem tartışmasından ziyade sistemin bizi getireceği nokta.
Kesinlikle.
Güneydoğu'da bir bölünme tehlikesi söz konusuyken.
Kesinlikle.
Eyaletlerin federatif yapıların içinde
biraz
olduğu
biraz orada
bir
başka
modeli.
Maksatları vardı.
Evet. Biz de bu endişemizi her fırsatta dile getirdik.
Doğru.
Ve sizin gibi yanlış olduğunu düşünüyoruz.
Doğru.
Programımızın sonuna geldik. Programımızın ismine uygun olarak birlik zamanı ile ilgili olarak vermek istediğiniz birlik, kardeşlik, İslam coğrafyası ve kendi ülkemizdeki vatandaşlarımıza vermek istediğiniz son mesajlarınızı alayım ve bitireyim.
Yani inşallah bütün bu çırpınışlar, bu sıkıntıların ortadan kalkmasına, bu tartışmaların bitmesine gerçekten birliğe vesile olur. Benim milletimizden arzu ettiğim de şu, siyasetçilerimizden arzu ettiğim de şu, sizin gibi basın kuruluşlarından arzu ettiğim de şu, özellikle bu zamanda bu konular ilaç. Daha çok konuşalım,
tabii.
Hikmetiyle birlikte insanlara anlatalım. Ta ki niyet önemli yani en azından bizim inançlı bir insan olarak vazifemiz ne? Sebeplere teşebbüs etmek. Bu sebeplere teşebbüs edelim ta ki Cenab-ı Hak da o arzu ettiğimiz muradı, birlikteliği nasip etsin diye.
İnşallah
ihlasla isteyelim. Cenab-ı Hak da nasip etsin.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim.
Evet, bir birlik zamanı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.